Dokuzuncu ayrım, sayfa 107, hipnozcu, Lars Kepler. Erik 5 yıl Uganda'da Kızılaş'la çalıştı. Orada hipnotizmayı denemesi ve bu alanda kendini geliştirmesi için çok az zamanı vardı. Hastaların durumu genelde ağırdı ve acil fiziki müdahale gerektiriyordu. Bu yüzden bu 5 yıllık sürede hipnoza ancak yaklaşık 10 kez başvurabilmişti. O da birkaç basit vakada. Acıyı dindirmek veya fobik takıntıları bloke etmek için. Uganda'daki son yılında sürekli bağırdığı için bir odaya kilitlenen genç bir kızla karşılaşmıştı. Hemşire olarak çalışan Katolik rahibelerin söylediğine göre Embale'nin kuzeyindeki gecekonduların yakınında yolda sürünürken bulunmuştu. Lugisu dili konuştuğundan Bagisu olduğunu düşünüyorlardı. Tek bir gece bile uyumadan bağırmış, gözlerinden ateş saçan bir şeytan olduğunu söylemişti. Erik kızı görür görmez aşırı su kaybından muzdarip olduğunu anlamıştı. Ama ona su vermeye çalıştığında kız sanki ateşe atılıyormuş gibi tepki göstermiş, kendini yere atıp çığlık çığlığa debelenmişti. Bunun üzerine Erik kızı sakinleştirmek için hipnozu denemeye karar vermişti. Marion adında bir rahibe Erik'in söylediklerini Bugusu diline çevirmişti. Kızın bu dili anlayabileceğini düşünmüşlerdi. Kız onları dinlemeye başladığında çok kolay hipnotize olacağı anlaşılmış, bir saat içinde yaşadığı travmanın nedenini ortaya dökmüştü. Jinja'dan gelen bir tanker Embale Soroti yakınındaki Gecekondu Mahallesi'nin kuzeyinde yolun kenarındaki derin bir hendeğe yuvarlanıp ters dönmüş, tankerde açılan delikten benzin akmaya başlamış. Bunu gören kız hemen eve koşup amcasına anlatmış, amcası da iki plastik bidon alıp olay yerine koşmuş. Kız amcasına yetiştiğinde tankerin yanında ondan fazla kişi birikmiş, kaplarına benzin dolduruyorlarmış. Dayanılmaz bir benzin kokusu ve cehennem gibi bir sıcak varmış. Amcası eliyle kızı yanına çağırmış, doldurduğu bidonu vermiş, kız da bidonu alıp eve doğru sürüklemeye başlamış. Bidon çok ağırmış. Bidonu başının üstüne kaldırmak için durduğunda mavi eşarplı bir kadın görmüş. Tankerden akan benzine dizlerine kadar giren kadın elindeki küçük şişeleri dolduruyormuş. Kamuflaj gömlekli bir adam da ağzında sigara yoldan olay yerine yaklaşıyormuş. Sigaranın dumanını içine çekerken sigaranın ucunda ateş parlıyormuş. Erik kızın konuşurkenki halini hala hatırlıyordu, sesi boğuktu. Sigaranın ateşini gözleriyle yakalayıp mavi eşarplı kadına taşıdığını söylerken yanaklarından sicim gibi yaş boşanıyordu. Gözlerini adamdan kadına çevirdiğinde kadını ateş sarmıştı. Önce mavi eşarbı tutuşmuş, sonra bütün vücudu alevler içinde kalmıştı. Sonra bütün tankeri bir ateş dalgası sarmış, koşarak oradan uzaklaşan kızı çığlıklar kovalamıştı. ''Ateş benim gözlerimdeydi'' demişti kız. Hipnozdan sonra Erik ile rahibe kızla uzun uzun konuşmuş, yangının nedeninin benzinden yükselen gaz olduğunu, adamın sigarasındaki ateşin bu gazı ateşlediğini, kendisinin hiçbir suçu olmadığını defalarca tekrar etmişlerdi. Kızla karşılaşmasından bir ay sonra Stockholm'e dönen Erik, hipnoz ve travma tedavilerinde uzmanlaşmak için İsveç Tıp Araştırma Kurumu fonuna başvurmuştu. Kısa süre sonra üniversitedeki büyük bir partide Simone ile tanışmıştı. Önce kıvırcık kızıl saçları dikkatini çekmişti. Alnı yay gibi biçimli, yüzü solgun ve çilliydi. Bu haliyle melekleri andırıyordu. O gece ne giydiğini hala hatırlıyordu Erik. Parlak gözleriyle uyumlu, yeşil renkli ipek bir bluz. Erik gözlerini kısarak arabanın içinden kulübeye doğru baktı. Yuna Linna kulübeden çıkmış merdivenlerde duruyordu. Diğer polisler de onun yanına geldiler. Biri bir harita çıkarttı. Arada bir yola ve diğer kulübelere bakarak haritayı inceleyip kendi aralarında konuştular. Yuna polisleri peşine takıp tekrar kulübeye girdi. En son giren kapıyı kapattı. Erik birden ağaçların arasından bataklığa doğru inen yamacın başında birini gördü. İnce yapılı genç bir kızdı. Elinde çift namlulu av tüfeği vardı. Acele etmeden Ahududu çalılarının arasından dikkatle geçerek kulübeye doğru ilerliyordu. Tüfeğin namlusu neredeyse yere sürünüyordu. Polisler onu büyük ihtimal o da polisleri görmemişti. Eric Yuna'nın telefonunu aradı ama telefon arabanın içinde çaldı. Sürücü koltuğunun yanındaydı. Eric kızın ve polislerin aniden karşılaşması durumunda kötü bir şeyler olacağını hissetti. Yuna'ya verdiği sözü aldırmayıp arabadan çıktı. "Hey merhaba" diye seslendi. Genç kız durup ona baktı. "Hava bugün biraz soğuk değil mi?" dedi Eric yumuşak bir sesle.
"Ne?"
"Gölgede hava soğuk diyorum" dedi Eric sesini biraz yükselterek.
"Evet" diye karşılık verdi kız.
"Bu civardan mısın?" diye soran Eric ona doğru yürümeye başladı.
"Hayır, teyzemin evi burada."
"Sonya senin teyzen mi?"
"Evet" dedi kız gülümseyerek.
Eric ona yaklaştı.
"Ne avlıyorsun?"
"Tavşan." "Tüfeğine bakabilir miyim?" Kız tüfeği ona uzattı, burnu kızarmıştı. Kum sarısı saçlarından kuru çam yaprakları sarkıyordu. "Evelyn," dedi Eric sakince, "burada polisler var, seninle konuşmak istiyorlar." Kız geriye doğru tedirgin bir adım attı. "Tabii zamanın varsa," dedi Eric gülümseyerek. Kız belli belirsiz başını salladı. Eric eve doğru bağırdı. Yuna öfkeli bir yüzle dışarı çıktı. Eric'e arabaya geri gitmesini söyleyecekken yanındaki kızı gördü. "Bu Evelyn," diyen Eric tüfeği Yuna'ya uzattı.
"Merhaba," dedi Yuna. Kızın yüzü sarardı, bayılacak gibiydi.
"Seninle konuşmam gerek," dedi Yuna ciddi bir tonla.
"Hayır," diye fısıldadı kız.
"İçeri girelim."
"İstemiyorum."
"İçeri gitmek istemiyor musun?" Evelyn Eric'e döndü.
"Mecbur muyum?" diye sordu. Dudakları titriyordu.
"Hayır," dedi Eric, "mecbur değilsin." "Lütfen içeri gel," dedi Yuna. Sesi bu defa yumuşaktı. Kız gönülsüzce kabul etti. "Ben dışarıda bekleyeceğim," dedi Eric. Eve giden patikada biraz yukarı doğru yürüdü. Çakıllı yol, kuru çam yaprakları ve kozalak kaplıydı. Birden bir çığlık duydu. Evelyn'di bu, tek bir çığlık. Yalnızlık ve umutsuzluk dolu bir çığlık. Eric bu çığlığı Uganda'daki günlerinden çok iyi tanıyordu. Evelyn iki elini bacaklarının arasında kenetlemiş kanepede oturuyordu. Yüzü kül gibiydi. Ayağının dibinde çerçeveli bir fotoğraf vardı. Annesiyle babası hamağa benzer bir şeyin içinde oturmuşlardı. Aralarında küçük kız kardeşi vardı. Anne babası parlak güneşin altında gözlerini kısmış, kız kardeşinin gözlükleri parlamıştı.
"Başın sağ olsun," dedi Yuna üzgün bir sesle. Kızın çenesi titriyordu.
"Neler olduğunu anlamamız için bize yardım edebilecek misin?" diye sordu Yuna. Oturduğu ahşap sandalye gıcırdadı.
7 Aralık pazartesi günü neredeydin?"
Kız başını iki yana salladı.
"Yani dün," diye soruyu tekrarladı Yuna.
"Buradaydım."
"Bu kulübede mi?"
Kız başını kaldırıp Yuna'nın gözlerinin içine baktı.
"Evet."
"Bütün gün kulübede miydin? Yani hiç dışarı çıkmadın mı?"
"Çıkmadım."
Yuna başıyla yatağın yanındaki siyaset bilimi ders kitaplarını işaret etti.
"Öğrenci misin?"
"Evet."
"Yani dün kulübeden hiç ayrılmadın?"
"Hayır."
"Buna şahitlik edecek herhangi biri var mı?"
"Neye?"
"Yanında kimse var mıydı?"
"Hayır."
"Bu cinayetleri kim işlemiştir, bir fikrin var mı?"
Kız başını hayır anlamında salladı.
"Sizi tehdit eden kimse oldu mu?"
Kız onu duymamış gibiydi.
"Evelyn."
"Ne? Ne dediniz?"
Elleri hala bacaklarının arasında kenetlenmişti.
"Aileni tehdit eden kimse var mıydı? Kavgalı oldunuz birileri, bir düşmanınız."
"Hayır."
"Babanın çok fazla borcu olduğunu biliyor muydun?"
Başını iki yana salladı kız.
"Baban karanlık işler peşindeki bir takım adamlardan borç almıştı."
"Hmm."
"Bu işi yapan onlardan biri."
"Hayır," diye sözünü kesti kız.
"Neden hayır?"
"Hiçbir şey anlamıyorsunuz," dedi kız sesini yükselterek.
"Bizim anlamadığımız şey ne?"
"Hiçbir şey anlamıyorsunuz," diye tekrar etti kız.
"O zaman sen anla..."
"Olmaz," diye bağırdı kız.
Ağlamaya başladı. Yüzünü saklamadan katıla katıla ağladı. Christina Anderson gidip ona sarılınca yavaş yavaş sakinleşip sustu. Christina'nın göğsünde arada bir hıçkırarak bir süre hareket etmeden bekledi.
"Zavallı küçüğüm," diye başını okşayarak onu teselli etmeye çalışan Christina birdenbire çığlık atarak Evelyn'i yere itti.
"Lanet olasıca ısırdı beni, ısırdı ya."
Christina şaşkın gözlerle parmaklarındaki kana baktı, boynunun ortasından akıyordu.
Yerde oturan Evelyn eliyle yüzündeki karmaşık gülümsemeyi gizlemeye çalışıyordu. Sonra gözleri kaydı ve bayıldı. 11. Bölüm 8 Aralık Salı Akşam. Benjamin odasına kapanmıştı. Simone mutfak masasının başına oturmuş, gözleri kapalı radyo dinliyordu. Berwald konser salonundan canlı müzik yayını yapılıyordu. Yalnız bir yaşamı hayal etti. Şu an yaşadığından çok da farklı olmaz diye düşündü. Belki bütün yalnız kadınlar gibi konserlere, galerilere ve tiyatrolara giderdi. Dolapta bir şişe skoç buldu, bardağına biraz koydu, üzerine birkaç damla su ekledi. Ağır bir bardakta açık sarı renkte bir sıvı. Bach'ın cello konçertosunun ılık notaları mutfağa dolarken dış kapı açıldı. Erik mutfağın eşiğinde durup ona baktı, yüzü yorgunluktan solmuştu. ''İyi bir şeye benziyor'' dedi Erik bardağı işaret ederek. ''Viski'' diyen Simone bardağı ona uzattı. Kendisine yeni bir bardak doldurdu, sonra ayağa kalkıp Eric'in karşısına dikildi. Bardaklarını ciddiyetle tokuşturdular. ''Zor bir gün müydü?'' diye sordu Simone. ''Oldukça zor'' dedi Eric zayıf bir tebessümle. Sanki birden çökmüş gibiydi, yüzünü ince bir toz tabakası gibi anlaşılmaz bir ifade kaplamıştı. ''Ne dinliyorsun?'' diye sordu.
''Kapatayım mı?''
''Hayır, bana iyi gelir.'' Erik boşalan bardağını uzattı, Simone tekrar doldurdu.
''Benjamin dövme yaptırmadı değil mi?'' dedi Erik. ''Tele sekreterini mi dinledin?''
''Biraz önce eve dönerken, daha önce vakit bulamadım.''
''Hayır'' dedi Simone.
Geçen gece aradığında telefona cevap veren kadın aklına geldi. ''Gidip Benjamin'i alman iyi oldu'' dedi Erik. Başını sallayan Simone bütün duyguların birbirine ne kadar yakın durduğunu düşündü. Hiçbir ilişkinin özgür ve sınırsız olmadığını, her şeyin birbiriyle nasıl kesiştiğini. Birer bardak daha içtiler. Simone birden Eric'in kendisine gülümsediğini fark etti. Eric'in eğri dişlerini göstererek gülümsemesi her zaman dizlerinin bağını gevşetmişti. O an onunla yatağa gitmeyi ne kadar arzuladığını düşündü. Hiç konuşmadan, başka hiçbir şey düşünmeden. Ne de olsa bir gün hepimiz yalnız kalacağız diye geçirdi içinden.
Bilemiyorum dedi Simone kısaca. Daha doğrusu sana güvenmediğimi biliyorum.
Şimdi niçin böyle dik?
Her şeyi yitirdik sanki. Sen ya uyuyorsun ya iştesin ya da her neredeysen işte. Ben hep bir şeyler yapmak istedim. Seyahat etmek, seninle zaman geçirmek.
Erik bardağını bırakıp Simone'ye doğru bir adım attı. Neden yapmayalım ki?
''Öyle deme'' diye fısıldadı Simone.
''Niçin ama?'' diye gülümseyen Erik Simone'nin çenesini okşarken ciddileşti. Birden öpüşmeye başladılar. Simone bedeninin bunu ne kadar özlemiş olduğunu fark etti.
''Baba biliyor musun?''
Mutfağa dalan Benjamin onları öyle görünce sustu.
''Siz kaçıksınız ya'' diye iç çekerek mutfaktan çıktı.
Simone'nin çağırmasıyla geri döndü.
''Gidip yemeği almaya söz vermiştin'' dedi Simone. ''Siparişi verdin mi?''
''15 dakika sonra hazır olacak'' diyen Simone cüzdanını Benjamin'e uzattı.
''Tayland restoranının nerede olduğunu biliyorsundur.'' ''Anne!'' diye iç geçirdi Benjamin.
''Sağa sola sapmadan git.''
''Yeter ama.''
''Anneni dinle'' dedi Eric.
''Amma da büyüttünüz ha. Hepi topu şu köşeye kadar gidip yemek getireceğim.'' diye söylenerek hole çıktı Benjamin.
Dış kapı kapandığında Erik ve Simone birbirlerine bakıp gülümsediler. Dolaptan 3 bardak indiren Erik, Simone'nin elini tutarak yanağına bastırdı.
''Yatak odası'' dedi Simone.
Erik utangaçça gülümserken telefon çaldı. ''Boş ver'' dedi Erik.
''Benjamin olabilir'' diyen Simone telefonu alıp kulağına dayadı.
''Evet.'' Karşıdan ses gelmedi, yalnızca sanki bir fermuar açılıyormuş gibi bir cızırtı duyuldu.
''Alo?''
Simone telefonu kapattı. ''Cevap yok mu?'' diye sordu Erik. Simone onun telaşlandığını düşündü. Pencereye gidip dışarı bakan Erik'i izlerken dün gece telefonda duyduğu kadın sesini duyar gibi oldu.
''Yapma Erik'' diye gülmüştü kadın. ''Neyi yapma?''
''Çamaşırlarımın içine elini sokma mı? Memelerimi emme mi? Eteğimi sıyırmama mı? Yapılmayacak olan ne?'' ''Benjamin'i ara'' dedi Erik gergin bir sesle.
Simone niçin araya derken telefon tekrar çaldı. Alo dedi.
Yine cevap yoktu. Simone telefonu kapatıp Benjamin'i aradı.
Meşgul dedi.
Onu göremiyorum dedi Erik.
Gidip bakayım mı?
İyi olur.
Bana çok kızacak dedi Simone gülümserek.
Ben giderim diyen Erik hole geçti. Askıdan ceketini alıp çıkmaya hazırlanırken kapı açıldı. Elinde yemek paketleriyle Benjamin içeri girdi. Televizyonun karşısına oturup film izleyerek yediler yemeklerini. Benjamin filmdeki komik diyaloglara gülerken Erik ve Simone hoşnut bir ifadeyle birbirlerine bakıp gülümsediler. Benjamin küçüklüğünde de böyleydi. Çocuk programları izlerken kahkahalara boğulurdu. Tıpkı o zamanlar yaptığı gibi Erik elini Simone'nin dizine koydu. O da tuttuğu bu eli sıktı. Bruce Willis sırt üstü yatmış ağzındaki kanları silerken telefon çaldı yine. Erik elindeki yiyeceği bırakıp telefonu aldı, koridora geçti. Erik Maria bark. Karşıdan hiç ses gelmedi. Yeter artık ama dedi öfkeyle.
Erik, Daniela'nın sesiydi bu. Sen misin Erik?
Evet dedi Erik, Daniela'nın nasıl hızla soluduğunu duydu.
Ne istedi diye sordu Daniela.
Kim?
Joseph dedi Daniela.
Joseph Ek mi?
Bir şey istemedi mi diye yineledi Daniela.
Ne zaman?
Demin telefonda.
Erik kapı aralığından oturma odasına baktı. Simone ile Benjamin filmi izliyorlardı. Tumba'da katledilen aileyi düşündü.
Neden beni aradığını düşünüyorsun ki dedi Erik.
Daniela boğazını temizledi.
Bir hemşireyi telefon açmak için ikna etmiş. Santralle konuştum, sana bağlamışlar.
Emin misin?
İçeri girdiğimde bağırıyordu. Serumunu çıkarıp atmıştı. Alprazolam verdim ama uyumadan önce senin hakkında bir sürü şey söyledi.
Ne gibi, neler söyledi?
Beynini siktiğini, eğer kökünün kazınmasını istemiyorsan ablasını rahat bırakmanı, kökünü kazıyacağını defalarca söyledi.
12. bölüm, 8 Aralık Salı akşam. Yuna'nın onu Kronoberg gözetim evine getirmesinden 3 saat sonra Evelyn'e duvarları çıplak bir hücreye koydular. Buzlu cam kaplı pencerenin önünde enlemesine demir parmaklıklar vardı. Paslanmaz çelikten lavabo kusmuk kokuyordu. Yeşil plastikle kaplı ranzanın kenarına oturan Evelyn, hücreden çıkan Yuna'nın ardından merak dolu gözlerle baktı. Savcı gözetim altına alınan bir şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağını en fazla 12 saat içinde karar vermek zorundaydı. Eğer tutuklanmasına karar verirse bu kararını mahkemeye onaylatmak için yalnızca 3 günlük bir süre vardı. Tutuklama kararı için şüpheli aleyhine çok güçlü kanıtlar gerekiyordu. Stockholm Başsavcısı Jens Svane Yalm sorgu odalarından birinin kapısında Yuna'yı bekliyordu. Svane Yalm 40 yaşındaydı ama 20'den fazla göstermiyordu. Bakışlarındaki çocuksu ifade ve yuvarlak yüzüyle sanki hayattan hiç darbe yememiş gibi duruyordu.
Evelyn Ek dedi Jens duraklayarak, kardeşini bütün aileyi öldürmeye onu zorladı. Joseph'in hipnoz altında söylediklerine göre...
Joseph Ek'in hipnoz altında söylediği hiçbir şey hukuken geçerli değildir diye Yuna'nın sözünü kesti Jens. Bu onun sessiz kalma ve kendini zan altında bırakmaktan sakınma hakkına aykırı.
Anlıyorum dedi Yuna, o bir sorgulama değildi, çocuğun şüpheli sıfatı da yoktu.
Ben yalnızca bir cinayetin önüne geçebilir miyiz diye düşündüm.
Jens telefonundan e-postalarını kontrol ederken ama ön hazırlık aşamasında yapılması gereken sorguyu zedeler bu dedi.
Biliyorum ama benim öncelik verdiğim şey başkaydı dedi Yuna.
Ben de tam bundan şüpheleniyordum ama.
Susup bir şey söylemesini bekliyormuş gibi göz ucuyla Yuna'ya baktı. Neler olduğunu yakında öğreneceğim dedi Yuna.
Bak bu kulağa hoş geliyor diye mutlu bir ifadeyle gülümsedi Jens. Selefim Anita Niedel'den bu görevi devralırken Linna'ya güven. Eğer o gerçeği öğreneceğim diyorsa mutlaka öğrenecektir demişti.
Biraz sorunlarımız da olmuştu dedi Yuna.
Evet bunu da ima etmişti diye gülümsedi Jens.
İçeri girebilir miyim diye sordu Yuna.
Sorgunun patronu sensin ama diyen Jens durup bir kulağını kaşıdıktan sonra Evelyn Ek şüpheli sıfatıyla sorgulanmıyor. Bilgisine başvuruyoruz diye vurguladı.
Ona şüpheli muamelesi yapma mı diyorsun?
Bunun kararını sen vereceksin. Soruşturmayı yürüten sensin ancak zaman geçiyor, fazla vaktin yok.
Yuna kafasını çalıp sorgu odasına girdi. İç karartıcı bir yerdi. Parmaklıklı penceredeki perde kapatılmıştı. Bir sandalyede oturan Evelyn Ek gözlerini masanın kenarına dikmişti. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, omuzları gergin, ağzı sıkıca kapalıydı.
Merhaba Evelyn.
9. ayrımın sonu. Sayfa 122.